Evet sevgili Paralaks izleyicileri, bugün bir özel Paralaks programında yeniden Utku Balaban hocamızla beraberiz, doçent Utku Balaban hocamızla. Gündemimiz George Floyd'un katledilmesi sonrasında Minneapolis'te başlayan Amerika'daki isyan, bu sürecin dinamikleri, özellikle Afro-Amerikalıların Amerika'daki ırkçı rejime karşı şimdiye kadar geliştirdikleri eylemler, direnişler ve pandemi süreci sonrasında Amerika'nın aslında bir tür zayıf halkı gibi bir tür kriz odağı haline gelmesi, 100 binden fazla kişinin COVID-19 hastalığından dolayı hayatını kaybettiği, 40 milyona yakın insanın işsiz kaldığı bir ülkede George Floyd olayı gerçekten de belki de pek çok kişinin beklemediği büyük bir patlamaya yol açtı. Evet Utku Hocam, sizin bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ırkçı rejimle ilgili yaşanan gerilim nerelere gidebilir? Öngörüleriniz nelerdir? Buyurun hocam.
Teşekkürler bu imkanı, bu fırsatı tanıdığınız için. Yani hakikaten bir yönüyle şaşırtıcı. Çünkü Saman Alevi'nin bir anda ortaya çıktı ama bir taraftan da aslında hem yakın dönemli siyasi gelişmelere baktığımızda hem de biraz daha uzun erimde ABD'de gerçekleşen toplumsal olayların tarihçesine baktığımızda aslında çok da şaşırtıcı değil. Çünkü bu ABD'de ilk defa olmuyor. Bunun bir geçmişi var, tarihçesi var. Ve bir yönüyle de üzücü şu açıdan, çünkü gerçekten de geçtiğimiz en az 2-10 yıl boyunca aslında ırkçılıkla ilgili belli bir aşama kat edildiğine ilişkin bir kanı oluşmuştu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Fakat bu son olay gösterdi ki aslında ne söyleyeyim, ırkçılık son derece güçlü biçimde devam ediyor, var, mevcut. Bu yönüyle bakıldığında aslında genel itibariyle öğretici bir vaka. Siyasetin nasıl yeniden kurgulanması gerektiğine ilişkinde bize bazı bölümler veren bir vaka. Ama dediğim gibi ben bugün biraz nasıl söyleyeyim, bu olayın kendi içinden nasıl geliştiğinden ziyade ya da onun yanında aynı zamanda biraz da tarihçesine ilişkin bir iki şey söylemek istiyorum. Çünkü dediğim gibi yani kısa vadeli gelişmeler önemli ama bu olayın biraz da uzun tarihçesi de mühim. Bu bağlamda bir iki tane fotoğraf eşliğinde mümkünse bazı işte tarihsel arka plan vermek için birkaç şey söylemek istiyorum. Hemen hızlıca şu görüntüleri paylaşmaya çalışayım. Bir saniye efendim. Şurada. Evet. Tabii ki ABD tarihine baktığımızda gösteriler, toplumsal olaylar bu ülkenin tarihçesini aslında betimleyen ve aynı zamanda belirleyen hadiseler. 19. yüzyılda gittiğimizde mesela özellikle 19. yüzyılın son çeyreğinde işçi hareketleri yani çok önemli. Bildiğimiz üzere mesela 1 Mayıs tarihi aslında bakarsanız ABD'deki toplumsal faaliyetler neticesinde ortaya çıkmış bir tarih. Ondan sonra 8 Mart aynı şekilde. Fakat bu son olaylar özellikle ırk eşitsizliği nedeniyle ortaya çıktığı için ben biraz daha fazla 2. Dünya Savaşı sonrası dönemdeki olaylara ilişkin bir kısa hatırlatma yapmak isterim. Şimdi bu bağlamda ilk akla gelecek olaylardan bir tanesi WASP isyanı. Bu 1965 yılında Los Angeles'ın Watts semtinde gerçekleşmiş bir olay. Yine bu semtte yaşayan bir vatandaş, Afrika Amerika'da ya da siyah vatandaş, polis tarafından tacize uğruyor araba kullanırken. Sonra bir hamile kadının şiddete maruz kaldı polis tarafından. Bilgisi etrafa yayılıyor, doğru ya da yanlış. Ondan sonra insanlar gerçekten büyük bir isyan başlatıyorlar. Buna ben biraz sonra tekrar geleceğim çünkü bu olay başka bazı birçok açıdan öğretici ama hızlıca geçeyim. Daha sonra tabii Vietnam Savaşı'nın devam ettiğini unutmamak lazım. Bu sırada sadece Afrika kökenli ABD vatandaşlarının verdiği tepkiler dışında aslında genel bir toplumsal hareket birlikten bahsediyoruz. Yani 1968 Paris'te başlıyor. Ondan sonra ABD'de mesela Berkeley'de, California Üniversitesi'nin Berkeley Kampüsü'nde olaylar var. Olaylar demeyeyim de gösteriler var diyelim. Bunlar büyük kentlerle devam ederken bir gerçekten insanları şaşırtan ve ABD'de genel kanıyı, işte devletin ne diyelim her daim hukuk çerçevesinde hareket ettiği kanısını zedeleyen bir hadise ortaya çıkıyor. Kent State Üniversitesi, kentli bir kent şehirde, Ohio'da, üniversite öğrencileri bir protesto eylem gerçekleştirirken National Guard İngilizcesi, Türkçe'de galiba ulusal muhafız diyoruz. Bunları davet ediyor vali ve neticede ateş açılıyor öğrencilere. O bir düzen üzerinde öğrenci yaralanıyor, 4 tane de öğrenci ölüyor. Bunlar beyaz öğrenciler, o yüzden gerçekten büyük bir etki yaratıyor. Tabii neyin etki yarattığı, neyin etki yaratmadığı da bu açıdan önemli. Yani orada da aslında ırkçılığın bir tür bir etkisini görebiliyoruz. Bir başka çok fazla Türkiye'de bilinmediğini düşündüm ki ABD'de aslında çok fazla bilinmeyen olaylardan bir tanesi Mu bombalaması. Mu bir yine Afrika kökenli Amerikalıların nasıl söyleyeyim, Philadelphia kentte başlattıkları bir hareket. Mu bir kısaltma değil, kendisi Mu, hareket. Hareket etmek, hareket kelimesiyle bağlantılı. Ve bunlar bir tür aslında komünel yaşam sürüyorlar. Fakat neticede olaylar birbirini takip ediyor. Kullandıkları bir evden tahliye edilmeleri emrini belediye veriyor. Onlar da buna direnince bulundukları evin üzerine bir helikopterden bir bomba atıyorlar. Onlarca kişi ölüyor. Fotoğrafta gördüğünüz üzere tüm bu Amerika'da blok dedikleri bu binalar kümesi tümü de yerle bir oluyor. Yani diğer bir deyişle böyle şiddetin kullanım ölçeği açısından bakıldığında hem şiddetin aslında daha yoğunlaştığını görüyoruz yıllar geçtikçe, hem de devlet şiddetinin bu seviyede kullanılması için illa kitlesel gösterilere de gerek olmadığını görüyoruz. Philadelphia özel kenti, siyahların, Afrika kökenli Amerikalıların yoğun yaşadığı bir yer. Ve orada daha büyük olayla tetikleyeceği öngörüsüyle oranın federal hükümet dediği yerel hükümet böyle bir bombalamaya eylemini gerçekleştirebiliyor. Hemen bundan sonra 1992, gördüğünüz gibi yani burada bir 10 yıllık, 7-8 yıllık falan aralıklar var bu büyük olaylar arasında. Bir ikinci isyan gerçekleşiyor Los Angeles. Yani Watt isyanından yaklaşık olarak 30 sene sonra. Burada da aynı şekilde Watt isyanında olduğu gibi bir Afrika kökenli Amerikalı polis tarafından şiddete maruz kılıyor Rodney King. Neredeyse yani öldürülmesiye dövülüyor. Ondan sonra büyük bir, nasıl söyleyeyim, isyan başlıyor. Yine bu ulusal muhafızlar davet ediliyor. Polisle ciddi çatışmalar gerçekleşiyor. Birçok kişinin hayatını kaybediyor. Burada olayın gerçekten kendi boyutu, yani dahil olan kişiler, ondan sonra şiddetin ölçeğinin yanısı başka bir ilginç dinamik görüyoruz. Bu isyanın gerçekleştiği semtler, Los Angeles semtlerinde sadece Afrika kökenli ABD'liler yaşamıyor tabii ki. Koreli esnaf da protesto eden Afrika kökenli Amerikalılar arasında ciddi bir gerilim ortaya çıkıyor. Bu sağdaki fotoğraf da bunu nasıl söyleyeyim, vurgulamak için eklediğim görsellerden bir tanesi. Koreli, Güney Koreli diyeyim daha doğrusu, esnaf kendi dükkanlarını korumaya çalışıyor ve bir yönüyle isyanın kendisi sadece devlet ve isyan eden grup arasında değil, aynı zamanda farklı etnik gruplar arasında bir gerilime dönüşüyor. Bundan 7 sene sonra Dünya Ticaret Örgütü gösterileri var Seattle'da 1999'da. Bu gösteri aslına bakarsanız bugüne doğru devam edecek olan, bugün mesela nüvelerini gördüğümüz sol eğilimli grupların da oluşmasında aslında kritik noktalardan bir tanesi. Ve özellikle ABD'nin batı yakasında, kuzey batı yakasındaki Portland gibi, Seattle gibi hem müreffeh ama aynı zamanda doğu yakasının tarihsel muhafazakarlığından daha az etkilenmiş yerlerde insanların toplumsal sorunlara ilişkin geliştirdiği bilinç ve örgütlenmenin nüvelerinin atıldığı örneklerden bir tanesi. Fakat bunu sadece diyelim ki özgürlük, eşitlik yönünde İslam'da olan kesimlerin bir tercihi olarak göstermek ve anlatmak yanlış olur. Muhafazakar, sağ kesim, liberal bir libertaryen kesimde sonuç olarak bir kısım şeyi var. Eylemlik süreçleri var. Tea Party'de Çay Partisi gösterileri bunun örneklerinden bir tanesi. İlginçtir ki bu aslında 2. George Bush döneminde, yani Old George Bush döneminde başlayan bir hareket ve onu da aslında şey yapan, protesto eden bir hareket. Ama Barack Obama'nın başkanlığıyla birlikte daha da ivme kazanmış bir hareket. Bakın buradaki resim o açıdan anlamlı olacaktır. Dissent is patriotic, yani karşı çıkmak, karşı durmak, direnmek şeydir, yurtseverdir yazılı bir pankart diyor buradaki görseldeki kişi. Bunların ise talepleri son derece taban tabana zıt diğer gösterilerde olanları göre. Vergiler azaltılsın, hükümet bize karışmasın, silah taşıma hakkımız korunsun ki işte isyan eden başka kesin olursa kendimizi koruyabilirim vesaire vesaire. Hemen bundan 2 sene sonra Occupy hareketi oluyor. 2011'de bu çok farklı yerlerde, New York'ta başlıyor ama mesela Philadelphia'da devam ediyor, Los Angeles'da devam ediyor. 2014'te Black Lives Matter hareketi. Yine bir ölümlü süreç var ve insanlar sokağa çıkıyorlar. Bunlar bu gösteri dalgası daha önceki Watts ve Los Angeles isyanlarının aksine son derece barışçı gerçekleşiyor. Ve talep çok basit, polis şiddetinin durması. Bu yönüyle bakıldığında aslında daha önceki o kızgınlık, o yüksek protesto dozajının son derece düştüğünü, son derece defansif, savunmacı bir yaklaşımla aslında insanların sokağa çıktığını, barışçıl isyanlar sokağa çıktığını görüyoruz. Bu esnada biraz önce bahsettiğim Dünya Ticaret Örgütü protestoları ile birlikte ivmeden yavaş yavaş gelişen hareketler kendisini başka gösterilerde de yeniden cisimleştiriyor. Portland'da mesela 2018'de Antifa gösterileri. Bu gruptan daha sonra isterseniz bahsederiz. Ama kritik olarak söylenmesi gereken bu grupların diyelim ki ya da bu koalisyonun ana amacının sağ göstericilere karşı meydanı boş bırakmamak oldu. Sonra geçtiğimiz aylarda salgın devam eden, hali hazırda devam eden salgın önlemlerine karşı bu salgın önlemlerini protesto eden sağcı göstericilerin eylemleri var. Bu göstericilerin bazı kısmında fotoğrafta gördüğünüz üzere silahlarla gösteri alanına giriyorlar. Ve temel talepleri bu önlemlerin son verilmesi ki onların işleri açılsın, ondan sonra kendileri işte hayatlarını normal devam edebilsinler. Ve bu protestolardan çok çok kısa bir süre sonra, 1-2 ay sonra George Floyd'un vefatını takiben şu anda devam eden gösterilere gidiyoruz. Ve 2014'deki Black Lives Matter gösterilerinin aksine bu gösteriler gördüğünüz üzere çok daha hem yaygın hem de otoritelere karşı, kamu otoritesine karşı da direngen bir tutum içerisinde. Bunu ve şu süreci Türkiye'ye de bağlayabiliriz ama ben şu anda bunu şey yapmak istiyorum. Burada bir ara vermek istiyorum. Hem soruları ve yorumlar üzerine devam edin diye hem de sonuç olarak daha sonra Türkiye'ye biraz daha detaylı şekilde döneceğimizi umarım.
Yani şu andaki durum itibariyle değerlendirmeye çalıştığımızda hareket henüz momentum kazanma aşamasında mı yoksa zirvesini gördü ve bir kontrol altına alınma sürecinde mi? Çünkü aslında olay gerçekleştikten bir böyle 24-48 saat sonra yani o Minneapolis'teki eylemlerin Amerika'nın dört bir yanına yayıldığını hatta işte Washington'dan Trump'ın sığınaklara kaçmasına yol açacak kadar etkin bir takım eylemlerini gerçekleştiğini gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla şu anda sizin gözlemlediğiniz nedir? Yani bu hareketin çıkış aşamasında mıyız yoksa iniş trendinde miyiz?
Dün Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan bir ya da iki akşam önce zarar görmüş bir kiliseye yürüyerek gitmesi elinde İncil'le. Bu görüntüler medyaya yansıdı. Bu çok koreografisi çok iyi yapılmış bir şeydi, hareketli, eylemli Trump tarafından. Başkan sokakta yürüyemiyor söylemine karşı verilmiş bir cevaptı. Sığınağa karşı söylentilerine karşı verilmiş bir cevaptı. Aynı zamanda semptomatik bir eylemdi. Ne açıdan semptomatik? Yani genel olarak ulus devlet organizasyonlarının bu eylemlere karşı nasıl cevap verdiğine ilişkin bir örnek teşkil edebilecek bir eylemdi. An itibariyle gösterilerin nasıl devam edeceğine ilişkin hani öngörü bulmak bir hayli güç, fakat şu kadarını söyleyebiliriz ki bu yönetim, mevcut yönetim bu durumu lehine çevirmeye çalışıyor. Bunu vurgulamak lazım. Yani kendisini otorite olarak yeniden üretebilmek, ondan sonra ve bu devam eden süreci şiddet boyutuna vurgu yaparak meşruiyetini göstericiler arasında kurmaya çalışmak. Neden bunu vurguladım? Gösterilerin yayılması veya yayılmaması sorusunun bileşenlerinden bir tanesi de bu yönetim tarafından sunulan bu okumanın göstericiler tarafından nasıl algılanacağına yakından ilintili. Diğer bir deyişle, eğer Trump yönetiminin bu ve benzeri eylemlerinin gösterilerin gidişatı ve nasıl genel kamuoyu açısından nasıl algılanacağına ilişkin göstericilerde oluşan yaklaşım negatif olursa, yani biz bu işi yapmaya devam edersek Trump yönetimi bu işten daha da kazançlı çıkacak ya da kazançlı çıkacak gibi algı ortaya çıkarsa sönümden bir süreci başlar. Ve bu bağlamda da aslına bakarsanız polisin yerelde örgütlenmiş ABD'de ama birçok yerde özellikle provokatif eylemlere girdi ve sanki aslında bu eylemlerin genişletilmesine dönük bir yani canlı tutulmasına dönük bazı yerlerde bazı eylem girişimlerin olduğuna ilişkin bir kanı ortaya çıktı. Ama bunların hepsini bir tarafa koyarak, yani nedir, yani artacak mı azalacak mı sorusuna yani basit bir cevap vermek gerekirse ben hemen sönüleneceğini düşünmüyorum. Çünkü daha iki gün önce başka bir kişi daha öldürüldü, bir esnaf öldürüldü. Bunun haricinde Trump yönetimi yine son derece kışkırtıcı bir tutum içerisinde kendi tabanını yine konsolide etmek için. Dolayısıyla ben daha bu işin tepenin noktasını, zirve noktasını görmediğimizi düşünüyorum. Evet. Ve önümüzdeki günlerde devam edeceğiz.
Yani bu aslında Sanders kampanyasıyla birlikte güçlenen bir demokratik sosyalist gelenek vardı ve bu demokratik sosyalist geleneğin şimdi bu süreçten oldukça heyecanlandığını ve aslında fiilen de aktif olarak sanki bu sokak eylemlerinin içerisinde kendisini var ettiğini gözlemleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu gerçekçi bir gözlem olur mu?
Kesinlikle. Yani burada birkaç şey yan yana koymak lazım. Yani birincisi, gerçekten Trump yönetimi, mesela önceki George Bush, oğul George Bush yönetiminden çok daha fazla biçimde gerçekten provokatif söylemler ve eylemler içerisinde yıllardır. Yani bunun tabii başka kökenleri de var. Yani sonuç olarak Trump'ın bu şekilde bir çizgi izlemesinde evangelistlerle olan yakın ilişkisi de söz konusu. Yani evangelistler gerçekten Trump'ı seçim kazandıracak ya da kaybettirebilecek konumda olan bir şey, nasıl söyleyeyim, dini koalisyon diyelim. Bunlardan bir, yani önemli unsurlardan bir tanesi bu. Ama sadece bu da değil, aynı zamanda biraz önce şey vurgusunu yaptım. Yani Black Lives Matter 2014'teki eylemlerinin etkinsizliği anlaşılmış oldu. Yani burada onun da altını çizmek gerekiyor. Tüm bunların yanında bir de Demokratik Parti'nin içerisinde bahsettiğimiz bu Sanders'ın hani adaylığının organize biçimde sonlandırılması süreci var. Ve eylemcilerin ne kadar sonuç olarak bu bağlamda bu seçim sürecine Sanders tarafından baktığını, bunu söylememiz elbette ki mümkün değil. Fakat Sanders taraftarlarının çok kızgın olduğunu gördük. Kızgınlar ve bazı açılardan haklılar kızgın olmakta. Dolayısıyla tüm bunların hepsi bir araya geldi.
Evet, yani pandemi süreci açısından da Amerika yani bir felaket bir süreç yönetimi izledi ve yani şu anda 100 bin üzerine çıkan bir şey var ve bu kayıpların önemli bir kısmını yine Afro-Amerikalılardan ve Hispaniklerden özellikle ileri yaşlı, yani en toplumun en zayıf kesiminin kaybı şeklinde yaşandığını, bunun da bir öfke birikimine yol açtığını herhalde gözlemleyebiliriz ve büyük bir ekonomik kriz beklentisi de var, bir resesyon beklentisi de var ve Kasım'da Amerika'da seçimler var. Yani şimdi bütün bunlar düşünüldüğünde dediğiniz gibi Trump'ın bu süreci bir biçimde olağanüstü bir hal yönetimi haline dönüştürmek için çeşitli adımlar atma eğiliminde olduğu hissediliyor. Geçtiğimiz günlerde Damadına sorulduğunda 2020'de Kasım'da seçimlerle ilgili taahhüt veriyor musunuz diye, ne veriyoruz ne de veremiyoruz demişti. Şimdi bütün bu başkanlığı sürecinde ekonomi performansıyla çok övünen Trump, tam bu seçimlere giderken böylesi bir performansla gitmek istemeyecektir. Bunun Amerikan sistemi içerisinde, Amerikan devlet yapısı içerisinde de aslında çeşitli krizlere yol açma ihtimali olabilir mi?
Yani öncelikle gerçekten devlet mekanizmasının kendisi içerisinde büyük bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Yani bu zaten hani birçok, en basitinden bu azil süreci, impeachment dedikleri İngilizce'de, azil sürecinde bunu çok net biçimde gördük. Yani en üst düzeydeki kamu görevlileri. Ya ben kendim mesela birkaç tane konuşabildiğim insandan edindiğimizde, mesela Dışişleri Bakanlığı son derece rahatsız gidiyor ve halen rahatsız. Personelinden bahsediyorum, bürokratlarından bahsediyorum, işte elçileri düşürüyor. Yani tüm bunlara baktığımızda kesinlikle böyle bir süreç var. Olağanüstü, ama olağanüstülüğü de şöyle değerlendirmek lazım. Yani Türkiye'de tabii paralellikler kurmak her zaman aklımıza geliyor. Kurmak da gerekir kimi durumlarda, ama Türkiye'ye göre farklı olan unsurlardan bir tanesi, Türkiye'deki diyelim ki belki 2013'ten sonraki ve 15'ten sonra hızlanarak devam eden çok açık içindeki antidemokratikleşme sürecinin burası tırnak için biraz daha başlığında, eğer böyle göreceksek. Dolayısıyla halen yine tırnak için sağlık çok önemli ve bu olağanüstüleştirme haliyle şeyin arasında, salgın arasında şöyle bir ilişki kurulabilir belki. Bu salgın sürecindeki insanların evden çıkmama isteği, yani Trump'ın seçim sonuçlarına nasıl yansıyacağı büyük bir muamma. Çünkü Trump özellikle yaşlı insanlardan oy alıyor. Yaşlı insanlar bu işten çok etkilenebilecek durumdalar. Ve dolayısıyla oy vermeyebilirler. Postayla oy gönderebilirler. Ama postayla oy gönderme meselesi de bir büyük bir muamma. Hani çok insan postayla oy gönderiyor ama yani hani bu kadar büyük oranda bir ilgi olur mu? Postayla bu belli değil. Dolayısıyla aslında bu olağanüstü halin devam ettirilmesi algıda Trump için belki de tam da kendisine oy veren geniş bir kitlenin sandığa getirilebilmesi için gerekli alarmı edici durumu test etmek güdüsüyle bağlantılı. Yani diyor ki bakın ya ben gidersem bu insanlar gelecekler, hele ki yaşlı insanların özellikle yani rahatlıkla korkutulabileceği bir imaj, beyaz yaşlıların diyelim. Bu bağlantı bu ikisi arasında alaka olabilir.
Şimdi Utku Hocam, bu özellikle son dönemlerde yani işte Şili'den, Lübnan'dan, daha aslında Arap Baharı'ndan bu yana bakıldığında bu tarz büyük kitlesel eylemlerin kendi dinamiklerini biraz formülize edebilir hale geldik diye düşünüyorum. Yani bizim jenerasyon bu konuda bir birikime sahip oldu. Bunlar büyük bir patlamayla var olan statikoyu sarsıyorlar, ama eğer onda köklü bir değişim gerçekleştiremiyorlarsa bu sefer çok daha ciddi bir geri tepmeyle, sistemsel bir geri tepmeyle ve çok daha gerici bir dalgayla karşı karşıya kalınabiliyor. Ve burada da aslında bu toplumsal hareketlerin kendi içindeki bu hiyerarşisiz, merkezsiz ve biraz da örgütsüz yapısı aslında devletlere de ve egemen sınıflara da böylesi bir geri tepme imkanı sağlıyor. Amerika'da da görüntü, şöyle bir görüntü var yani. Sizin deminki sunumunuzda da gösterdiğiniz o milis görünümlü, Amerika'daki o milis geleneğine sahip beyaz silahlı erkeklerin sokaklarda, mesela bugün ben birkaç yerde gördüm, işte devleti ve polisi korumak adına, işte sokağa çıkmak, mülkiyeti korumak adına sokağa çıkmak gibi eğilimleri de var ve bu aslında burada daha önce tabir edildiği gibi işte evde zor tutulan %50 Amerika'da sokağa çıkmış durumda zaten. Yani dolayısıyla aslında önümüzdeki günlerde Amerikan toplumunu çok daha yüksek düzeyde iç gerilimler bekliyor gibi bir öngörümüz nasıl değerlendirilebilir sizce?
Şimdi linç kültürü Twitter'da galiba herkes linç kelimesini çok kolay kullanıyor. Ben lince uğradım diyor vesaire. Yani kelimenin hani ağırlığını azaltan bir kullanım biçim. Linç kültürü bu ülkede çok yani eski kökleri var. Dolayısıyla bu evde tutulan %50 Türkiye'nin de tarihinde bolca linçler var. Biz linç demiyoruz ki, çoğu zaman katliam diyoruz. Yani mesela Maraş katliamı, Çorum katliamı, daha öncesinde ne, zaten hiç gitmeye gerek yok. Çok daha büyük ölçekte olan olaylar var. Dolayısıyla bununla irtibatlandırmak önemli. Yani sonuç olarak bir eski bir tırnak içinde geleneğin canlandırılması olarak görmek lazım. Bu bahsettiğiniz fotoğraf Philadelphia civarında çekilmişti. Onu keşke onu da koysaydım. Yani eli sopalı insanlar var, elinde beyzbol sopaları vesaire. Bu böyle bir tepkinin oluşmasını da bir şaşırtıcı bir şey yok. Olacaktır elbette ki. Ama ben zamanımız da herhalde sonluyor. Son, bu aslında ilk başta bulduğunuz noktayı sonlara geri dönmek istiyorum. Evet, yani bu şey denklemi, nasıl söyleyeyim, çeşitlilik ve örgütsel koordinasyon, eşgüdüm meselesi. Şimdi bu, evet, gerçekten de elimizi çok fazla vaka birikti. Artık buralardan öncelikle ders çıkarmak gerekiyor. Yani öncelikle söylemek gereken şey bu. Yani sanki her bu tür vaka olduğunda olay gerçekten ilk defa yaşanıyormuş gibi yaklaşmak, akabinde olacakları ilişkinin sanki hiçbir öngörümüz yokmuş gibi davranmak, bu sahte naiflikten birazcık vazgeçmek gerekiyor. Öncelikle onun altını vurayım. İkincisi, yani bu hani iğne, benim çuvaldızı da şöyle söyleyelim. Şimdi burada bana kalırsa ikilem parti kavramı ile şebeke kavramı ya da ağ kavramı arasında. Mesela bu Antifa dediğimiz yapılanma bir tür şebeke, çok gevşek bir şebeke ve çoğunlukla çok genç insanlardan oluşuyor. Hani ne kadar ciddi alınabilir bilemiyorum. Bir tarihçisi olmasına rağmen. Diğer tarafta da parti kavramı var. Yani gerçekten eşgüdümün kendisini sağlamak için biraz daha hiyerarşik bir yapıya sahip olan, belli bir ortak ve fikir itirafında yapılan. Şimdi neredeyse 21. yüzyılın ilk çeyreğini bitiriyoruz. Ve halen bu ikilik arasında sıkışmış durumdayız. Parti dediğimiz kavramın zaten ortaya çıkabilmesi, şebekelerin büyük bir başarıya ulaşması neticesinde gerçekleşiyor. Yani bu aslında böyle bir ikilik değil. Ben işte parti türünde bir yapılanma üzerinden mevcut iktidar yapılarına karşı çıkacağım. Hayır hayır, ben piyasa, pazardan onu satın almayayım. Sanki elma ya da armut satın alıyorum. Çünkü ben şebeke modelini satın alacağım. Gibi bir ikilik gerçekçi değil. Şu andaki yapıların birçok parti yapısına erişmesi, 21. yüzyılın gerçeklerini dikkate alacak şekilde. Ancak bu zaten şebeke yapılarının başarıya ulaşması neticesinde mümkün olabilir. Bu birincisi. İkincisi de çuvalımızın daha büyüğünü de batıralım. Yani parti yapısı dediğimiz mesele 19. yüzyılın son çeyreğine itibaren güçlenen ve aslında bakarsanız Soğuk Savaş'la birlikte dönüştürücü etkisini hızla bitiren bir örgütlenme modeli. Dolayısıyla evet, şebekelerden, ağlardan nasıl söyleyeyim, sunabileceğinden fazlasını beklemek yanlış. Çünkü arkasından daha büyük bir şiddet dalgasını getiriyor şebekelerin başarısızlığı siyasi örgütlenme açısından. Ama ve lakin bunun karşısında 1870'lerden 1930'lara 40'lara kadar sosyal dönüşümlük açısından en büyük güce ulaşmış olan parti formunu o haliyle kabul edip de almamak da gerekiyor. Söyleyebileceğim bunlar kabaca.
Evet, yani dediğiniz gibi aslında hem kendi içinde çeşitliliği ve demokratik yapısını koruyabilen, yani bugünkü toplumsal zenginleşmeyi kucaklayabilecek ama bir yandan da bu merkezi yapıyı da idame ettirebilecek, bu anlamıyla gelenekseli aşan, bu anlamıyla kendi tarihiyle de hesaplaşmış bir örgütlenme modeli. Son olarak bir şey sorup öyle kapatmak isterim. Yani bu yandan da tabii bu bir neoliberalizmin bir sürdürülemezliği noktasının bir tezahürü olarak da okunabilir mi? Her yerde biraz daha devletlerin kapitalizmin yönetimine daha fazla merkeze doğru geldiği, bir tür otoriterleşmeyle birlikte aslında devlet kapitalizmine benzeyen yapıların da aslında güçlendiğini gözlemlediğimiz bir süreç. Amerika'da bu anlamıyla bu isyan bu noktadaki evrimi hızlandırır mı?
Belki daha önce söylemiş ki buluşmamızda söylemişim, tekrar vurgulamak istiyorum. Yani ben neredeyse 20 senedir aynı şeyi etrafta söylüyorum. Keşke bunu o zamanlar daha nasıl söyleyeyim açık bir şey yazmış olsaydım. Yani biz aslında yani eğer neoliberalizm kavramı veya onun ifade ettiği olgu her neyse o çerçevede konuşuyorsak büyük oranda aslında dünya ekonomisinin çevre ekonomilerdeki iç göç nedeniyle sağladığı ucuz emeğin optimal seviyede sömürüleceği noktaya kadar devam edebilecek bir süreçti. Yani bu da aslında Çin'den daha çok
bahsediyor. Evet, yani geçen bir konuşmamızda da bahsetmiştik.
Evet. Dolayısıyla şimdi bunun akabinde 1930'lara benzer bir yapılanmanın, devlet merkezi bir yapılanmanın ortaya çıkacağını beklemek çok doğru olmayacaktır. Çünkü tarih tekerrür etmiyor. Yani bu yönde baktığımızda. Fakat Dediğiniz doğru. Böyle bir şey ortaya çıkacak. Nasıl söyleyeyim? Yani süreç içerisinde müdahalenin daha yoğun olduğu bir sürece doğru evriliyoruz. Tam da bu bağlamda işte örgütlenmeyi düşünmek gerekir. Ama buna ilişkin bir son vurgulamadığım bir noktayı da ekleyeyim. Şimdi bakın yani Türkiye'de getireyim o son olsun olmazsa. Şimdi benim son günlerde de üzerine düşündüğüm, dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesi şu. Bakın mesela tekel eğilim oldu 2010'da. Bu insanlarla ilgili bir eylem. Ve tekel eğilim her ne kadar ses getirmiş olsa da Türkiye'de 80 ilde yayılmış, işte ondan sonra herkesin sokağa çıktığı vesaire bir şey yol açmadı, tepkisel de yol açmadı. Yani bunu eğil oturup doğru konuşmak lazım. 2013'teki gezi protestoları ise bir parktaki, nasıl söyleyeyim, parkın yıkılması vesaire onunla ilgili değil. Yani işin içinde insan unsuru yoktu. Başka ne söyleyelim, bu Artvin'deki mesela gösteriler, çevre gösterileri, onlar bunlar. Yani burada mesela bir tırnak için bir çevre kavramının insanları ortaklaştırdığını ve harekete geçirdiğini görüyoruz. Bunun iyi tarafı şu, iktidarı aslında en fazla şaşırtan unsurlardan bir tanesi daha önce kullanılmamış, siyaset için kullanılmamış mekanların metamorfoza uğratılarak bir direniş sahası haline gelmesi, Gezi Parkı gibi diye. Bu iyi tarafı. Ama benim uygulamak istediğim kısım bu değil. Bunu ben bir yerde yazmıştım daha önce. Olumsuz tarafına gelelim. Aslında bu aynı zamanda sınıf kavramının bu hareketlerin hiçbir yerine oturtulamamasıyla da bağlantılı. Yani göstericiler içerisinde özellikle küçük burjuva ziye mensup olan kişiler meselenin, konunun sınıf boyutlu bir şekilde evrimleşmesinin pasif kalarak ya da aktif eylemlerle önüne geçerek bu tür gösterilerin örgütlenme sürecini tetikleyecek bir hal almasına da mani oluyorlar. Yani bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Dolayısıyla mesela gezi gösterilerinden Bakü'ye pek bir şey kalmadı. Bu gösterilerden, ABD'de şu an devam eden gösterilerden pek bir şey Bakü'ye kalacak mı? Zaman gösterecek. Ama bu noktayı da vurgulamak lazım. İnsan odaklı bir siyasete dönüşmek, siyasete dönüştürmek bu hareketleri çok önemli ki sınıf kavramı gündeme gelebilsin. Ondan sonra ancak ondan sonra biz mesela farklı örgütlenme metotları, yöntemleri, biçimleri üzerine konuşabiliriz.
Çok teşekkürler. Aslında bu son vurgunuz da çok önemli. Çünkü Amerika'daki gösterilerle ilgili de mesela bir akademisyen bugün şöyle bir mesaj atmış. Yani bu basit bir zenci ayaklanması ya da basit bir siyah ayaklanması değil tırnak içinde. Yani sınıfsal dinamikler var. Aslında bugün sınıfsal dinamikler dediğiniz gibi ulusal sömürüyle ilişkili dinamikler ya da toplumsal cinsiyet meselesiyle ilgili dinamikler ya da ekolojiyle ilgili dinamikler aslında birbirinden çok da ayrıştırılamayacak bir noktada iç içe geçmiş vaziyette ve bunları bir sınıf hegemonyasına yani bir eşitlik projesine dönüştürecek bir politik aktör arayışı aslında belki de bütün bu sorunları çözecek. Çok teşekkür ediyorum Utku Hocam bize katkı sunduğunuz için bu önemli noktada. Umarım yakında tekrar görüşürüz.
Ben de teşekkür ederim. Size iyi günler dilerim.
Saygılar. Çok teşekkürler hocam.
Sağ olun.